Seilman üzerinde oturduğum taşın yanında kısrağın dizginini çekti ve iki kilimle kırmızı bir hasır sepeti arabadan bana uzattı. ''Bunlar ne işe yarayacak?'' diye sordum. Doğrusu kalın kafalının biriydim. Seilman, ''Karın doyurmaya yarayacak.'' dedi ve kısrağın koşumlarını çözmek için arabadan yere atladı. ''Bütün geceyi burada aç açına karnımızın gurultusunu dinleyerek geçireceğimizi mi sanıyordun?'' Korkudan kızararak, ''Bütün gece mi?'' dedim. ''Saat 7'de koro çalışmalarımız var.'' Seilman, ''Saat 7'ye gelsin o zaman düşünürüz.'' dedi ve çayırda otlasın diye kısrağın sağrısına bir şaplak atıp hayvanı uzaklaştırdı. ''Bana yardım et de şu arabayı itelim.'' Böylece arabayı bir kenara çekip bıraktık. Kilimleri ve sepeti yüklendim. Bir eşek yüküyle yola koyulup onu bülbüllerin öttüğü dağın tepesindeki ağaçlığa götürdüm. Seilman'ın üstünde gri ve beyaz çizgili, kırmızı kadifeden kurdelelerle yakası büzgülü bir entari, başında da etrafı çiçek ve kiraz işlemeleriyle süslü bir dantelle çevrili beyaz bir şapka vardı. Göğsü ve kalçaları dolgun, bacakları uzundu. Benden daha boyluydu ve arkadan bakıldığı zaman bir genç kızdan çok bir kadına benziyordu. Yol boyunca ilerler, yükseklere doğru tırmanırken kırmızı tehlike ışığım durmadan yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, dilime tutukluk veriyordu. Ağaçların gölgesi altında güneş ışıklarının kimi zaman ortaya çıktığını, kimi zaman kaybolduğunu görerek ilerledik ve ormanın serin havası içine daldık. Yerlerde çürüyerek toprağı bereketlendiren ve yumuşatan yapraklar, yüzlerce yıldan beri gelip geçmiş olan bütün yeşil renkli şeylerin kokuları fısıldıyordu. Kıpkırmızı çiçek açmış olan yabani güllerin, tomurcuklanmakta olan böğürtlenlerin arasından geçtik. Her adım atışımızda tıslayan ve bacaklarımıza dolanan diz boyu otlarla kaplı çayırı aştık. Yosunlu kayaların ardındaki bodur köknar ağaçlarını arkamızda bıraktık. Fundaların, meşelerin, kara ağaçların bulundukları yere ulaştık. Burada barış havası esiyor, çekirgelerin sabırsızlık içinde zıplarken çıkardıkları sesler işitiliyor, kuşlar saklambaç oynuyor, güneş bütün sıcaklığı ile tepemizde, açık mavi, bulutsuz gökyüzünde gözlerimizi kamaştırarak parlıyordu. Durduğum zaman Seinmen, ''Geldik mi?'' dedi. ''Daha fazla sokulursak bülbüllerin sesini duyamayız.'' dedim. Seinmen, ''Öyleyse biraz gölgeye gidelim.'' dedi. ''Pişiyorum.'' Bir meşenin kıvrım kıvrım dolanarak toprağa giren kökleri arasına kilimleri yaydık. Seinmen boylu boyunca kilimin üzerine uzandı ve oflaya puflaya yüzünü mendilini örttü. ''Ne kadar bekleyeceğiz?'' diye sordum. ''Saatlerce'' dedim. ''İyi'' dedi. ''Ben de uyurum bu arada.'' Bir karıncanın çınarın gövdesinde gezinişini seyrettim. Sırt üstü yatarak ellerimi başımın altına koymuştum. Ona bakıyordum. Karınca gözlerime öylesine yakındı ki bir at kadar iri gözüküyordu. Sert, parlak ve incecikti. Sırtı pırıl pırıldı. Bacakları bir tel gibi kıvrıktı. Benim onu gördüğüm gibi onun da beni görüp görmediğini, yuvası ve yakınları için benim beslediğim duyguları besleyip beslemediğini, onun da kendisini küçümsediğim kadar beni küçümseyip küçümsemediğini merak ettim. Bir karıncanın kafatasının içindekileri, bir karınca olmanın onda ne gibi duygular uyandırdığını, bunların insan duygularına benzeyip benzemediğini her zaman merak etmişimdir. Acaba o görür mü, düşünür mü ya da dostlarını tanır, onları adlarıyla çağırır mı, mutlu olunabilir mi diye düşünmüşümdür. Bu karıncanın acele bir işi olduğu anlaşılıyordu. Arada bir bunun ne olduğunu unutuyor, 3-5 adım attıktan sonra duruyor, yapacağı işi hatırlamaya çalışıyor, gerekli şeyleri yanına alıp almadığına bakmak için ayaklarını ceplerine sokuyor, yine yürümeye başlıyor, çok geçmeden tekrar gerisin geriye dönüyordu. Onun bu yaptıkları pek saçmaydı ama bazılarımızın davranışlarından daha saçma değildi. Değirmenci ihtiyar Owen çoğu zaman caddenin ortasında durur, ceplerini yoklayarak bir şeyler arar ve unuttuğu şeyin ne olduğunu bayan Owen'a sorsun diye eve bir çocuk gönderirdi. Çocuk geriye dönene kadar da kendisi orada bekler, bön bön bakınarak kaşınırdı. Her seferinde de unuttuğu bir şey olmadığı haberini getirirdi çocuk. Bu yüzden karıncayı ayıplamadım. Onu uzun süre seyrettim. Meşenin kökleri arasından Seinmen'in ayakkabılarını da görüyordum. Yerdeki otlar bunların tozunu yarı yarıya temizlemişti. Onu uyandırmamak için kımıldamadan yatıyordum. Sonra uyumuşum. Seinmen'in beni sarsmasıyla uyandım. Bütün vücudum soğuktan kas katı kesilmiş, rutubet içime işlemişti. Havanın kararmış olduğunu görünce şaşırdım. Seinmen titreye titreye kısık bir sesle ''Aman Huf'' dedi. ''Bir ateş yakmazsan ya soğuktan donacağım ya da korkudan öleceğim. Bu ölümlerden hangisi daha önce gelse iyi olur onu da bilmiyorum.'' ''Dur bakalım'' dedim ve elimi bir sincap yuvasına sokarak oradan ağaç kabukları ile kuru yapraklar çıkardım. Bunları tutuşturdum. Funduların altından topladığım sarı alevler çıkararak yanan ve tatlı bir sıcaklık veren çalı çırpıyla bir ateş yaktım. Sepetten yiyecekleri çıkardık. Az ilerideki bir akarsudan küçük çaydanlığı doldurarak böreğin yanında içmek için çay yaptım. Bir şey söylemiş olmak için ''Bunu sen mi pişirdin?'' dedim. Seinmen alevlerin rengiyle sararan gözlerini iri iri açarak ''Başka kim pişirecekti?'' dedi. ''Zehirlidir diye mi korkuyorsun?'' ''Hayır hayır'' dedim. ''İyi bir aşçısın demek istiyorum.'' gülerek ''Tanrı'ya şükürler olsun'' dedi. ''Bunu pişirirken senin ne söyleyeceğini merak ediyordum. İyi olmamış değil mi? Hamur biraz kalın düştü. Kıymanın da kekiği eksik. Güzel değil.'' ''Çok güzel'' dedim. ''Beğendim. Biraz daha yiyeceğim.'' Seinmen gözlerini kırpar gibi yavaş yavaş açıp kapayarak ''Fazla övüyorsun'' dedi. Gözleri her açılışta daha da irileşiyordu. ''Eğer kötü olsaydı yemezdim'' dedim. ''Evdekiler seni şımartmışlar'' dedi. ''Karın senden çekeceğe benzer.'' ''Yiyeceğim şeyler bunun gibi olsun yeter'' dedim. ''Ne daha iyisini ne de kötüsünü isterim.'' Seinmen ''Kızı deli ederdin'' dedi. ''O senin kafana birkaç tane tabak fırlatır, sen dolaptaki bütün kapkacağı öfkeyle kırardın. Eğer bana böyle bir şey yapacak olsaydın, uyumanı bekler, sonra da seni bir vuruşta öldürürdüm.'' ''Nasıl olsa böyle bir şeyin olacağı yok.'' dedim ve börekten bir parça daha kesmeye koyuldum. Seinmen bir süre konuşmadı. Ateş kıvılcımlar sıçratmak için kamçısını şaklattı. Ona birkaç kez baktım ama o arkasında gergin duran kollarına dayanarak oturuyor, dalgın gözlerle ateşi seyrediyordu. Başı yukarıya doğru kalkmış olan omuzlarının arasına gömülmüştü. Bacaklarını uzatmış, birini de ötekinin üstüne atmıştı. Mırıldanırcasına, ''Evlenmek ve küçük bir eve sahip olmak güzel bir şey.'' dedi. Ağzımı açıp bir şey söylemedim. ''Ablanla abin gibi senin de kendi evin olur.'' dedi. Boyasıyla, istediğin gibi yerleştireceğin eşyasıyla, kimsenin karışmadığı, yepyeni, küçük bir ev. Benden yine ses çıkmadı. ''Ufacık bir bahçe, toprağı eşeleyen 3-5 tavuk.'' dedi. ''Sonra da bebekler.'' ''Uzun yıllar yanıma bir bebek yaklaşamaz.'' dedim. ''Ailemize yeteri kadar var, hem de bir ev dolusu.'' Seinmen gülerek ''Ama insanın kendi çocuğu başkadır oğlum'' dedi. ''Bunun üzerine düşünüp bir karara varmak için önünde daha çok zaman var'' dedim. Seinmen göz ucuyla bakıp hafif bir sesle utanarak ''Benimle evlenir misin Huf?'' dedi. ''Hayır'' dedim. ''Aptal mısın nesin? Okulu bitirmeden evlenir mi hiç?'' ''Annem okuldayken evlenmiş'' dedi. ''Evde şimdi 4 kişiyiz. En küçükleri ben olduğum halde annem hepimizin yanında ablamız gibi durur. Biz de evlenelim Huf, bizim de küçücük bir evimiz olsun. Ne dersin? Başka işin yok mu senin kız? Dedim. Evlenmeden önce ekmeğimi kazanmam gerekir. Seinmen yanıma sokularak, gelip babamla çalışırsın, dedi. Hem iş öğrenir, hem de iyi para alırsın. O zaman evlenir, küçük evimize yerleşiriz. Olur mu? Bana bak, dedim. Yeteri kadar saçmaladım bu gece. Kes artık. Buraya bülbül dinlemeye geldik. Kulak ver de bülbülleri dinle. Öyleyse bir öpücük ver bana, dedi. Çekil yanımdan dedim ve biraz daha börek tıktım ağzıma. Evlenmek de yok, öpücük vermek de yok, bülbüller var. Seinmen, ağzın doluyken konuşuyorsun, çok görgüsüzsün doğrusu, dedi. Bırak da rahat rahat yiyeyim, dedim. Seinmen kızgın kızgın, keşke bir şey pişirmeseydim, dedi. Aşıktan ölürdün hiç değilse. Konunun değişmesine sevinerek, o zaman daha erken dönerdik, dedim. Seinmen kuşağından mendilini çıkararak, ah Huf, dedi. Bana karşı ne kadar kötü davranıyorsun ve ağlamaya başladı. Entarisinin beyazlığı içinde saklı duran bacaklarını altına aldı. Omuzlarından aşağıya sarkan taze samanlar kadar sarı saçları çimenlerin üzerine yayıldı. Bu dağınık saçların arasında kaybolan gözlerine iki eliyle mendilini bastırdı. Her soluk alışında kesik kesik sesler çıkararak ağladı. Çevremizde bülbüller öterken dağda ateşin ışığı altında ağlayan Seinmen'i şimdi büyük bir acıyla anıyorum. Çünkü dağdaki ateş çoktan söndü. Bülbüller artık ötmüyor. Seinmen de öbür dünyada. Bir kadını ağlarken görüp de ona tatlı sözler söyleyemeyen, onu elleriyle okşayamayan bir erkek taştan yapılmıştır. Bu yüzden onun yanına gittim, kolumu boynuna doladım, Ellerini yüzünden çektim. Gözyaşlarıyla ıslanan tuzlu yanaklarını öptüm. Seinmen bütün ağırlığıyla dizlerime uzandı. Artık ağlamıyor ama titriyordu. Bak, dedim. Bülbüller senin için ötüyor. Bülbülün sesi tatlıdır, insanı doyurur. İyi bir şarkıcıdır o. Ne gırtlağını zorlar ne de açık ağzıyla bir takım saçmalıklar yapar. Soluk yetersizliğinden sesinin kısıldığında duyulmamıştır. Soluk dolu ve bu soluğu tutabilen sağlam bir göğsü vardır. Başını kaldırıp ağzını açar, Tanrı'nın kendisine verdiği sesle hiç çekinmeden, kimseden korkmadan, en ufak bir yanlış yapmadan olanca gücüyle şakır. Çeşitli perdelerde dolaşan sesini nasıl inceli kalını titrettiğini işittiğiniz zaman hayretten dona kalırsınız. Tüyleri renksiz, gösterişsiz, küçük bir kuştur bu. Ama bir kralı kıskandıracak kadar güzel bir sesi vardır. Şakıyacak bir yerden başka hiçbir şey istemez. Ötsün diye önünde diz kırarak eğilmeniz, ona bol bol paralar ödemeniz gerekmez. Küçük bir dal, birkaç yaprak ve gecenin karanlığı onun coşmasına yeter de artar. Bunun için ödeyeceğiniz şey, onu dinlediğiniz sürece yaşamınızdan vereceğiniz 3-5 dakikadır sadece. Böyle bir ses ancak meleklerde vardır. O gece sürüyle bülbül bizim için öttü ve biz ateşin üzeri kumru rengi bir kül tabakasıyla örtülünceye kadar oturup onları dinledik. Rüzgar ertesi günkü işlerine başlamak için uykusundan uyanmak üzereydi. Seinen başını dizlerime koymuş uyuyor, sessizce belli belirsiz soluyordu. Uyumak güzel bir şey olduğu kadar rahat rahat uyuyan birini seyretmek de güzel bir şeydir. Eller hiç kıpırdamadan dururken daha güzel görünür. Uyuyan bir insan bazen küçük bir ses çıkarır uykusunda ya da kısa bir titremeyle sarsılır. Yüzü pembe bir durgunluk kaplar. Dudaklar uykunun verdiği gevşeklikle aralanır. Yumuşak bir hava eser uyuyanın çevresinde. Seinmen işte böyle uyuyor, ben de onu seyrediyordum. Uyanınca gözlerini iri iri açtı, dakikalarca yüzüme boş boş baktı. Sonra kendine geldi ve gülümsüyormuş gibi dişlerini göstererek esnedi. Gözlerinde uykulu bir gülümseme vardı. Geç oldu, dedim. Başımız derde girecek. Seinmen taşları bile yumuşatan bir sesle, ahuf, dedi ve kollarını havaya kaldırarak gerindi. Sonra onları boynuma dolamak için ağır ağır indirdi. Yumuşak vücudu çelik bir yay gibi gerildi. Öpüştük. Bir ara kendini geri çekip güldü, dişlerini gıcırdatarak bana baktı. Sonra yine öpüştük. Öpüşürken zararsız bir deliye dönersiniz. Ne kadar zararsız olursanız olunuz, yine de öptüğünüz dudakların tadını çıkarmak için onları acıtmak isteğiyle yanıp tutuşursunuz. Isırmak, karşınızdakini var gücünüzle ısırmak, dudaklarınızı onun dudaklarına sımsıkı bastırmak, kadının yumuşaklığına erkeğin gücünü göstermek istersiniz. Seinmen'in yanına uzanmıştım. O ise entarisinde yer yer çıkıntılar meydana getiren tepelerin gizemli sıcaklığında ve sertliğinde ellerimi dolaştırmama gülümseyerek gözümüyordu. Parmaklarımı kalın kumaşın üstünde gezdiriyor, bunun altında ipek gibi bir tenin kayganlığını hissediyordum. Onun körpe bir dal kadar esnek etlerini sıktığım zaman alnı kırışıyor, dudakları tatlı tatlı büzülüyordu. Tam o sırada aşağımızdaki çalıların yeşilliğini aydınlatan bir fenerin sarı ışığını gördüm. Doğruldum ve yerime dimdik oturdum. Bütün vücudum buz gibi oldu. Yüreğim ağzıma geldi. Çarpıntıdan soluğum kesildi. Seinmen, huf, dedi ve ellerimi tutmak için bana doğru uzandı. Bizi arıyorlar, dedim. Kilimleri katladım ve tabakları sepete yerleştirmeye başladım. Ateş sönmeye, korlar kömürleşmeye yüz tutmuştu. Çayın arta kalanı külleri havaya kaldırarak bunu iyice söndürmeye yetti. Sepeti elime aldıktan sonra kilimleri taşıyan Selmin'i önüme kattım. Bize yaklaşmakta olan ışıklardan uzaklaşmak için dağın tepesine doğru yokuş yukarı tırmanmaya başladık. Bizi aradıklarını şimdi daha iyi görebiliyorduk. Çalıların, fundaların, katır tırnaklarının arasından geçerek, çayırları, çitleri aşarak koca bir daire çizdikten sonra bir inek sürüsünün içine düştük. O zaman Selmin korktu ve yüzünü gizlemeye çalışarak kollarıma yapıştı. Önde yürümem için beni iterek arkama geçti. Sonra ağaçlarla kaplı dik yamaçtan aşağı inerek yola çıktık. İnsanın ayaklarını tekrar sert taşların üstünde hissetmesi kadar iyi bir şey yoktur. Buradan bir yere ayrılma, dedim. Kısrağı bulup arabayı getireceğim. Seinmen başını salladı. Onu böyle korku içinde, eli ermez gücü yetmez bir durumda görünce kendime daha yakın buldum ve uzanıp yanağından öptüm. Ama o, kapalı duran avuçlarını yüzüne götürdü ve korkuyla ışıldayan gözlerini iri iri açarak önüne baktı. "Ah Huf," diye fısıldadı. "Eğer beni bulurlarsa cezaevine atarlar." Kendimi başka bir dünyada bulmuşum gibi şaşırarak, "Cezaevi de nereden çıktı kız?" dedim. "Niçin atsınlar?" Gözlerinden boşanan yaşlarla soluğu keserek, "Belki de kilisede hesap sorarlar," dedi. "Gidip kısrağı getireyim," dedim. "Dereyi görmeden paçalarımızı sıvamayalım. Elbette bir çıkar yol buluruz. Buradan ayrılma." Yol boyunca uzanan otların üzerinde arabayı bıraktığımız yere doğru koşmaya başladım. Derenin çığıltısı ayak seslerimi bastırıyordu. Arabaya yaklaşmadan çok önce büyük bir korkuya kapıldım. Çünkü orada bir sürü ışık yanıyor, bu ışıkların önünde adamların siyah gölgeleri kıpırdanıyor, başlarının üstünde birer bebek hayaleti gibi tütün dumanı yükseliyordu. Araba yerinden kaldırılmış, yolun kenarında duran benzeri bir arabanın yanına çekilmişti. Kısrak da başka bir atla birlikte kolları yere, tozların içine bırakılan arabaların oradaki bir ağacın dalına bağlanmıştı. Seinmen'i bu işten kurtarmak için kesin kararımı verdiğim zaman olup bitenleri anlamış bulunuyordum. Kısrak eve dönmüş, Seinmen'i ele vermişti. Şimdi ne yapacaktım? Bir şey yapmalı ve bunu bir an önce yapmalıydım. Birkaç saniye önce zihniniz boş bir ağrı küpünden farksızken ve siz onun işleyişini, bir akıl kırıntısı bulmak için parmaklarıyla beyninizi kurcalayışını bir yabancı gibi seyrederken, birdenbire ne yapmanız gerektiği konusunda size yardım eden düşüncelerin nereden geldiğini merak ederim. Cebimden kibriti çıkarıp atın yanına yaklaştım. Onu çözdüm ve aşağıdaki yolun kenarında yanan ateşe karşı çevirdim. Sonra bir kibrit çaktım ve bunu hayvanın arka ayağına tuttum. Canını acıttığım için üzülüyor, ondan af diliyordum içimden. Ama ne yapayım ki Seinmen, kilisedekilerin sesleriyle bakışlarını düşünerek yolun alt başında, karanlığın içinde ürkek gözlerle yolumu kolluyordu. Hayvan kişnedi, toynaklarıyla arkasında bir toz fırtınası kopararak ileri atıldı. Sırt üstü yere düştüm. Burnumu tozla karışık, yanık kıl kokusu dolarken bir sıçrayışta kalkıp kısrağın bağını çözdüm ve onu arabaya doğru çektim. Adamlar birbirlerine bağırıyorlardı. Ateşin ışığı turuncu bir renkle atın sağrısını aydınlattı ve hayvan dağın öbür yamacına uzanan yola saparak karanlığın içine gözden kayboldu. Adamlar onun önünü kesmek için tepeye doğru koşmaya başladılar. Adımlarını ağırdan alan kısrağa lanetler yağdıra yağdıra onu arabanın kolları arasına çektim. Kolları yukarı kaldırıp hamuta geçirdim. Önce bir tarafın, sonra da öbür tarafın kulak kayışlarını bağladım. Palanın üstündeki sarı halkalara dolanmış olan dizginin düğümünü koparırcasına çözdüm. Bir sıçrayışta demir basamağa atladım. Arabanın altımda yaylanmasıyla dizgini salıverip kısrağa dehlemem bir oldu. Karanlığın içinde çizgili entarinin beyazını görünce öyle sevinmiştim ki bütün çalıları dağın üzerinden sökecek bir çığlık atabilirdim. Dizginleri hızla çektim. Arka ayakları bükülen kısrak yerde oturur gibi çöktü. Yere atlayıp dizginleri Seinmen'in eline tutuşturdum ve kilimlerle sepeti arabanın içine fırlattım. "Adamlardan 5 dakika daha ileridesin, fazla değil," dedim. "Hadi güle güle." Seinmen titreyerek, "Seni yaşamım boyunca seveceğim," dedi. "Pazartesi görüşürüz. Hadi hoşça kal." Britanya kraliçeleri bile cenk arabalarını onun kadar ustalıkla sürememişlerdir. Kırbaç fısıldayarak şakladı. Kısrak havalanacakmış gibi ön ayakları üzerinde ileriye doğru atılıp kanatlarını açmaya hazırlandı. Sonra uçmasına engel olan ve kendisini topraktan ayırmayan 4 tane kıllı kökün ilk kez farkına varıyormuş gibi olduğu yerde hayretle durdu. Başını havaya kaldırıp uçarak aşabileceğini sandığı boşluklara doğru üzüntüyle baktı. Güçlü kaslarını gererek ok gibi fırladı ve 4 nala kalktı. Seinmen elinde dizginlerle ayakta duruyor, siyah bir gölge gibi karanlıklarda gözden kayboluyordu. Ağaçların hışırtısından başka bir ses işitilmez oluncaya kadar orada bekledim. Sonra ırmak boyuna indim, tarlaları geçerek 3 çanın yanındaki köprüye geldim ve oradan evin yolunu tuttum. Sokaklarda hiç kimse yoktu. Bütün ışıklar sönüktü. Ama dağın yukarılarında sarı kıvılcımlar gibi birçok ışığın titreştiğini görebiliyordum. Bizim evin arka tarafına geldim ve pencereden içeri girmek için sundurmaya tırmandım. Odaya adımımı atar atmaz birisi mumu yaktı ve pencereyi benden önce kapattı. Ianto, Owen ve Gwilym eskiden beri burada duran kendi yataklarının üstünde elbiseleriyle oturuyorlardı. Şapkalarıyla ceketlerini hemen şuracıktaki sandalyenin üstüne koymuşlardı. Ianto asık bir suratla, "dedi. Merhaba, dedim. Owen ciddiyetle, neredeydin, diye sordu. Hafifçe gururlanarak, dağdaydım, dedim. Ianto başını öne eğip gözlerini gözlerime dikerek, kiminle birlikteydin, diye sordu. Hiçbir şey umursamadan, o beni ilgilendirir, diye cevap verdim. Owen, Seinman Phillips değil mi, dedi. O beni ilgilendirir, dedim. Ianto, beni dinle sersem, diye öyle bir sesle fısıldadı ki bağırsaydı bundan daha fazla sıçramaz yerimden. Öbür vadideki adamların buraya gelip köyü yakmalarını mı istiyorsun? Bir kavgaya yol açmak mı niyetin? Neye uğradığımı şaşırarak, hayır hayır, dedim. Köyü yakacak olan da kimmiş? Owen, herkes tetikte bekliyor, dedi. Yatağında yatan bir kişi bulamazsın. Şu ışıklar saatten beri dağda yanıp duruyor. Eğer yakalansaydın derini yüzerlerdi. Ianto'ya, siz de bu işe seyirci mi kalırdınız, diye sordum. Az önce bu odaya çıktığımız zaman seni aradıklarını anladık, dedi. Annemiz işin farkına varacak diye ödümüz koptu. Gece yatısına bronlara gittiği için şansım varmış. Gıvil, yemeğin masanın üstünde, dedi. Karnını doyur da yat Allah aşkına. Gidip artık kimseyi aramamalarını söyleyeyim de onlara, dedim. Ianto, derini kendi ellerimle yüzmeden sen yemeğini yemeye bak, dedi. Onların yanına gidecek olursan mutlaka cinayet çıkar. Annemizin üzülmesini istemiyoruz. Çabuk git ve yemeğini ye. Suratımı bir karış asarak aşağıya indim ve naneli salçaya birkaç damla gözyaşı akıttım. Tekrar yukarı kata çıktığım zaman abilerim merak edilecek bir şey olmadığını herkese haber vermeye gitmişlerdi. Dağdaki ışıklar da kaybolmuştu. Ama uyumadan önce yine Seinman'in yanına uzandım ve onu benden ayıran adamlara, onların ellerindeki fenerlere, gidip kendilerine haber veren kısrağa, ayağına köstek vurmadan otlasın diye onu başıboş salıverecek kadar düşüncesizlik ettiğim için kendime lanetler yağdırarak gerçekten güzel geçen bir günü harcadığım bu kötü sözlerle tamamladım. Ianto ertesi sabah bana, seni uzun bir iple kalın bir kazığa bağlamalı, dedi. Sen bunu istiyorsun. Aman tanrım, bundan sonra başımıza daha neler gelecek acaba? Küçücük bir oğlanla parmak kadar bir kız çocuğu saatlerce dağda kalıyorlar. Bir daha böyle bir şey yapma, anlıyor musun? İçimde uyanan bir tepkiyle ona, niçin yapmayacakmışım, diye sordum. Çünkü, dedi, bunu tekrarlayacak olursan 400 kişiyi birden karşımızda buluruz da ondan. Şansın varmış ki kızın kiminle birlikte olduğunu bilen yok. Bu sabah kiliseye gideceğin yerde mezarlığa giderdin. Bülbülleri dinliyorduk, dedim. Ianto, biliyorum ulan, biz de dinledik zamanında. 27. Bölüm. O gün kilisenin önünde koronun dönüşünden ve geceleyin dağda yapılan arama çalışmalarından başka bir şey konuşulmuyordu. Bazı kimseler öbür vadiye bir temsilcinin gidip bu işin ne olduğunu öğrenmesini istiyorlardı. Ama Ianto ile Owen işi örtbas etmenin daha hayırlı olacağını söyleyerek bu fikre karşı koydular. Seinman'ın başına gelenleri öğrenmek için kendim gitmeye kararlıydım. Ama koristlere yemek ve içki hazırlayan anneme yardım etmek zorunda kalınca tabak çanak gürültüleri arasında endişemi unuttum. Karanlık sessizliğin içinde yükselen bandonun sesi dağın üstünden doğru bütün güzelliğiyle bize ulaştığı zaman saat gece yarısını çoktan geçmişti. Kulağa davulun gümbürtüsünden, rüzgarın soluk alışıyla bazen yakınlaşan, bazen uzaklaşan pirinç ve gümüş çalgıların madeni sesinden daha çok hoş gelen bir şey olmadığı gibi, insana bundan daha büyük bir heyecanla coşturan bir şey de yoktur. Koro'nun geri döneceğini haber veren ateşler uzun zamandan beri dağın tepesinde yanmakta olduğu için onları karşılamaya hazırdık. Sanki Tanrı'nın borusu ötmüş ve cennete kalkan son sandal iskeleden açılmak üzereymiş gibi annem koşarak pelerini almaya gitti. Bron ise kendininkini beresiyle birlikte çoktan giymişti. Koronun tepeden köy meydanına kadar bir saatten önce varamayacağını herkes biliyordu. Oysa bizim oraya inmemiz bir dakikalık işti. Ama kimsenin bunu aldırdığı yoktu. Zafer umudu sanki onların bir dakika kaybetmeden meydana inişlerine bağlıymış gibi bütün insanlar pelerinlerini, berelerini ve eldivenlerini giyiyorlar, yanlarına da ısınmak için bir şişe içki alıp telaşla hiç oyalanmadan oraya koşuyorlardı. Tepede oturanların hepsi sokağa dökülmüştü. Hep birlikte köy meydanına iniyorlardı. Biz de onlara katıldık. Kapısının üstünde istiridye kabuğu biçiminde bir saçak bulunan küçük evin önünden geçerken Bar Grafit dışarı çıktı ve şarkı söylemeye başlayacağımız zaman bizi yönetmek için caddenin ortasına doğru ilerledi. Alay köye girdiğinde biz hala şarkı söylüyorduk. Hatta Bar Grafit koristleri getiren arabayı durdurduğu zaman bile şarkımızı kesmedik. Onlar da bize katıldılar ve bandonun eşliğinde hep birlikte şarkımızı sürdürdük. Sonra kalabalıktan alkış sesleri yükseldi. Babam gözlerini çevresinde dolaştırıyor, annemi arıyordu. Annem de babam da öyle ağlıyorlardı ki birbirlerini göremiyorlardı. Annem, "Beni babanızın yanına götürün oğullarım," deyince Owen'la ben kalabalığı aralayarak kendimize yol açtık. Babam, dört ayak genişliğinde ve bir ayak yüksekliğinde olduğunu kestirebildiğim bir ambalaj sandığının önünde duruyor, ofirdeki bütün altınları eline geçirmiş gibi gözlerini çevresinde dolaştırıyordu. Owen ile Ianto sandığı arabadan indirdiler. Bunun eve taşınmasına ben de yardım ettim. Babam sandığı ön odaya koymamızı ve kendisi gelinceye kadar ona göz kulak olmamızı bildirmek için arkamızdan bağırıyor, düşünecek olursak biz iki kere öldüreceğini söylüyordu. Bu koca sandığı tepeye kadar taşımak epey uzun sürdü. Çünkü tepenin yolu insanlarla doluydu. Kimi köye iniyor, kimi yukarı çıkıyordu. Hepsi de bizimle konuşmak için duruyor, konserin nasıl geçtiğini, Windsor'ın nasıl bir yer olduğunu, kraliçenin altınların içinde oturup oturmadığını, koristlerin yemeklerini elmas tabaklarda yiyip yemediklerini soruyor, koro ile birlikte oraya gitmeyenlerin birçoğu da ne kraliçeyi ne de Windsor'ı görmek için kılını bile kıpırdatmayacağını belli etmeye çalışıyordu. Hatta bira mayalısı ihtiyar Silas Tegit hiçbir pazarı o günkü kadar güzel geçirmediğini, böylesine gürültüsüz bir güne ömründen rastlamadığını, kilisede her zamankinden daha güçlü bir inanç bütünlüğünün egemen olduğunu söylüyor, havanın güzelliğini anlata anlata bitiremiyordu. Böyle insanlara aptaldan başka bir şey denemez. Çünkü yalan söyledikleri yüzlerinden, seslerinden ve gülümseyişlerinden belli oluyor. Sandığı açmak için takım kutusunu hazırlamak üzere arkadaki kulübeye gittiğim zaman Brown yaşlı gözlerle yanıma geldi ve kollarını boynuma dolayıp ağladı. Sıcak ve yumuşacıktı. "Aptalım biriyim ben," dedi. "Gözyaşlarımı tutamıyorum ama niçin ağladığımı kimse bilmediği gibi kendim de bilmiyorum. Kraliçe Ivor'a bir şef değneği ile kendi resmini vermiş. Kendi eliyle yazıp imzalamış Hoof." Ön odadan takım kutusunu getirmem için seslendiler. Kutuyu kaptığım gibi içeriye girdim. Sandığın kapağındaki çivilerin başlarını ortaya çıkarmak için tahtaları, abilerimle ben keserle çentmeye, çivileri birer birer sökmeye başladık. Bu sandığı kim çivilemişse harcayacak pek çok çivisi olduğunu göstermek için elinden geleni esirgememişti. Babam söktüğümüz çivilerin üzerinde yalın ayak yürüyormuş gibi yerinde duramıyordu. Annem ona bir yudum sıcak çorba içirmeye çalışıyordu. Bay Griffith ise kolunu babamın omzuna dayamış, onun yanında duruyordu. Kapılardan taşan büyük kalabalık odanın içini doldurmuştu. Açık pencerelerden bizi seyredenler, söküp dışarıya attığımız çivileri saymakla vakit geçiriyorlardı. Sandığın kapak tahtasını söktük. İçindekileri koruyan yünler ve pamuklar ortaya çıkınca babam sandığa doğru öyle bir saldırdı ki önünü süngülerle kesseydiniz onu durduramazdınız. "Hadi bakalım," dedi. "Herkesin birası elinde mi?" Hepimiz bardaklarımızı kaldırarak "Evet," dedik. Babam "Güzel," dedi ve sandığın içindeki destekleri çekip çıkardı. Sonra yaldızı geniş bir çerçeveye yerleştirilmiş olan resmi eline almak için uzandı. Önce kırmızı bir atlasla kaplı çerçevenin arkasını görebildik. İşini seven bir ustanın eseriydi bu. Babam el değiştirerek çerçeveyi döndürdü ve büfenin üstüne koyup duvara dayadı. Annem hiç sesini çıkarmadı. Büfenin cilası çizilir diye düşünmedi bile. Gururdan ve ağır çerçeveyi kaldırmaktan sesi kısılan babam, annemin elinden bira bardağını döke saçı aldı ve "İşte Beth," dedi. "Britanya kraliçesinin oğluma armağan ettiği resim." Sisli bir fon üzerinde gözüken soylu kraliçenin başını ve omuzlarını siyah beyaz çizgiler meydana getiriyor, onun bu resmi tıpkı penilerdeki resmine benziyor ve o annem kadar gönül rahatlığı içinde imparatorluğunu seyrediyordu. Ama bir gemi provasını andıran şu burun bütün denizleri yarabilir, şu sağlam çene en sıkı bir ağzın titremesini önleyebilirdi. Sert olduğu kadar da yumuşak bakışlı şu gözlerin korkuyla parladığı hiçbir zaman görülmemişti. Bin kuşak geriye giden soylu atalarının sert huyunu da almamıştı. Omuzlarının dört köşeliği ve başının duruşu onlardan kalan belli belirsiz izlerdi. Başındaki tacın altından bu tacın erkekliğini örtüp onu kadınlaştıran bir tür salkıyordu alnına doğru. Annem babamın parmağı ile gösterdiği resmin üstündeki yazıyı okuyarak "Victoria Rex et Imperator" dedi. Doğrusu gurur duyuyorum. Ayaklarının ucuna basarak Ivor'u öpmeye gitti. Ivor gülümsemeye çalışıyor, ağlamamak için boğuk sesler çıkararak yutkunuyordu. Babam, "Bardaklarımızı kaldıralım," dedi. "Son damlasına kadar içelim. Kraliçenin sağlığına." Hepimiz "Kraliçenin sağlığına," dedik ve boğazlarımız kendi bildikleri bir dille sevinç sesleri çıkarırken biralarımızı yuvarladık. Babam anneme, "Kraliçenin boyu seninkinden bile kısa," dedi ve onu yanağından öptü. Annem yanağını geri çekip inanmadığını belli eden bir sesle, "Daha neler oğlum?" dedi. Ivor, "Babam doğru söylüyor anne," dedi. "Benim tam şurama geliyor." Annem hayretle, "Onu bu kadar yakından mı gördün?" diye sordu. Ivor hala rüyadaymış gibi elini öne doğru uzatarak, "Elimi bile sıktı," dedi. Annem, "Neler söylüyorsun yavrum?" diye fısıldadı. "Demek kraliçenin elini sıktın ha?" Ivor, "Evet anne," dedi. "Sorabilirsin." Babam, "Kraliçe herkesin elini sıktı," dedi ve koroyu kimin çalıştırdığını, bütün koristlerin maden işçisi olup olmadıklarını, hatta şatoda rahat edip etmediklerini bile sordu. Ivor, "Sonra da bana bir şef değneği verdi," dedi. "Aslında kendi eliyle vermedi ama birinin getirip bana vereceğini söyledi. Nitekim askerlerden biri getirdi." Babam, "Üstünde Ivor'un adı, o günün tarihi ve ne için verildiği yazılı," dedi. "Onu özel bir mahfaza içinde şu duvardaki resmin altına koyacağız. Çok güzel bir şey." Gerçekten de çok güzeldi. Fil dişinden yapılmış olan bu değneğin üzeri gümüş ve altın kakmalarla işlenmişti. Ivor'un adını taşıyan altın bir levha ile birlikte küçücük iki tane gümüş çengelle kapanan siyah timsah derisinden bir mahfazanın içinde kırmızı kadifelerin üstünde duruyordu. O gece evin gürültüsü geç saatlere kadar dinmedi. Resmi görmeye gelenler evi kirletmemek için ayaklarının ucuna basa basa içeriye girip çerçevenin önünde duruyorlar ve gözlerini iri iri açarak onu seyrediyorlar. Bazen "aa," bazen de "oo" diye bir takım sesler çıkarıyorlardı. Bütün kadınlar sanki kraliçenin kendisiymiş gibi oturan annemin yanına sokulup ona Ivor'un ailemiz için ne büyük bir kıvanç vesilesi olduğunu söylüyorlar. Sonra da sabahleyin yerleri temizlerken kim bilir ne kadar yorulacağını ekliyorlardı. Ama annem bu birkaç saatin kendisine verdiği mutluluğa karşılık bütün vadiyi temizleyebilir, vadinin üstündeki göklere beyaz badana çekebilirdi. Babamın sarhoş olduğunu ancak birkaç kez görmüştüm şimdiye kadar. O gece de bunlardan biriydi. Onu zorlayarak içirip sarhoş etmişlerdi. Aslında hiçbir erkek iyi niyetle sunulan birayı içmemezlik edemez. Abilerim onu bir aneden kör kütük eve getirdikleri zaman annem ona şöyle bir bakıp gülümsedi ve dilini şaklattıktan sonra abilerime onu üst kata çıkarmalarını söyledi. Eğer bir erkek en büyük oğlunun kraliçenin sıktığı eli henüz soğumadan eve döndüğünü ve duvarda asılı duran resimle evinin bir türbe gibi hacılarla dolup boşaldığını gördükten sonra o gece sarhoş olmazsa bütün erkekler yerin dibini boylasınlar hem de ellerini çabuk tutsunlar. Bizim Davy Cardiff Arms Park'ta Scotland'a bir gol attığı zaman da babam yine sarhoş olmuştu. Ama o gece bütün vadi sarhoştu. Bu da unutulmayacak olan gecelerden bir başkasıydı. Davy'nin kırmızı formasını ceketinin üstüne giymiş olan babam caddenin ortasında dans ediyordu. Forma çamur içindeydi. Öyle ki kuruyan çamurlar yüzünden insan armayı görmekte bile güçlük çekiyordu. Davy'yi ikide bir de omuzlarına alıyorlar ve caddede bir aşağı bir yukarı dolaştırıyorlardı. Eğer kadınların içtikleri çay değil de bira olsaydı onlar da yerlere serilirlerdi. Çünkü vadideki bütün evlerin kapıları herkese açıktı. Davy de o gecenin kralıydı. Bu forma ile kep için camdan birer mahfaza yaptım. Forma bizim ön odaya kraliçenin resminin karşısındaki duvara asıldı. Kepi de Davy alıp kendi evine götürdü. Bir konuk geldiği zaman ön odada bu değerli hazinelerin arasında bir kral gibi oturup böbürlene böbürlene piposunu tüttüren babamı seyretmek benim için başlı başına bir zevkti. Bir gecede benim yüzümden sarhoş olmuştu babam. Sınavların başladığı sırada okulda özel bir sınıfta yalnız 4 kişi kalmıştık. Öteki öğrencilerin hepsi çalışmak üzere okuldan ayrılmışlardı. Bay Mochill'in çalışma odasını bitişiğindeki küçük odada benimle birlikte John David, Llewellyn Rees, Emre Studer vardı. Eskiden bir depo olarak kullanılan bu odayı Bay Mochill bizim için temiz etmişti. Şimdi burada oturuyor, ya Bay Mochill'den ders alıyor ya da kendi başımıza çalışıyorduk. O pazardan sonra Seinman hiç sesini çıkarmadan, bir tek kelime söylemeden okuldan çıkıp gitmişti. Onu birkaç kez babasıyla birlikte kömür deposunda görmüştüm ama fırsat olmadığından konuşamamıştık. Beni sevinçle karşılayan, sonra da üzüntüyle uğurlayan gözleri, kendisini tanımazlıktan gelmem için beni uyarmıştı. Böylece başının belaya girmiş olduğunu anlamış ve bu işte benim de payım bulunduğu için üzülmüştüm. Ama en ufak bir pişmanlık duymamıştım içimde. Çünkü onun sıcaklığı, yumuşaklığı ve bir erkeğin çok hoşuna giden o kadınlara özgü cana yakınlığı bir türlü aklımdan çıkmak bilmiyordu. Hala da öyle. Murphy'nin Seinven'le birlikte dağa çıktığımızdan haberi bile olmamıştı. Ben de ağzımı açıp bir şey söylememiştim. Bu yüzden de ona asıl konuya gelebilmek için dünyayı dolaşması gereken sorular sormak zorunda kalmıştım. Bu tür sorulara verilen cevaplar hiçbir zaman işe yaramadıkları için en sonunda bundan da vazgeçmiştim. Böylece dördümüz o küçük odada çalışıyor, sonra da daha çok çalışmak için eve gidiyorduk. Hatta pazar günleri bile derslerden baş kaldıramıyorduk. Ancak kiliseye indiğimiz zaman birazcık olsun dinlenebiliyorduk. Ama öteki çocuklar benden daha çok çalışmak zorunda kalıyorlardı. Çünkü onların İngilizceleri benimki kadar güçlü değildi. Ünlü Doktor Johnson'ın yaşam öyküsünü onun arkadaşı Bay Boswell'den okuduğum için çok iyi biliyordum. Bu kitap insanın en yakın dostudur. Adamcağız oturup Doktor Johnson'ın ağzından çıkan her kelimeyi hatırlamak için kafa patlatmış, sonra da bunların hepsini hiç üşenmeden, yorulmadan kaleme almış. Doğrusu huzur içinde geçirdiğim birçok saatleri Bay Boswell'e borçluyumdur. Ruhun bedenden ayrılıp yeni bir yaşama başlayışından yüzlerce yıl sonra insanların bir zamanlar gülmüş, iyi yemekler yemiş, tatlı söyleşilerden hoşlanmış, bizler gibi etten ve kemikten meydana gelmiş olan birinin adını sevgiyle anmalarında elbette bir keramet vardır. Ama bu büyük adamın Doktor Johnson'ın yaşadığı yüzyılda kendisinden başka parmakla gösterilen ikinci bir Doktor Johnson yoktu. Onun konuşmalarının şarabını tatmış olduğum için kendimi talihli insanlardan sayıyorum. Bu şarabı onun cömert arkadaşının elinden içmiş olmam bile benim için bir onurdur. Bu İngiliz'in yazdıklarını yalnızca gözlerle okumamalıdır. Onları güzel sesli, düzgün şiveli biri, tıpkı kutsal kitabı okur gibi yüksek sesle okumalıdır. Ancak o zaman bu görkemli İngilizcenin tadına varılabilir. Kulaklardan geçip beyine işleyen kelimelerin zenginliği ile mecusilerin süründükleri kokuları koklamış ya da uzun zaman fıçta dinlendirilmiş nefis bir ev birasını içmiş gibi insanın başı dumanlanır. Bu büyük adamın Chesterfield kontuna yazmış olduğu mektubu, babamın yüksek sesle okuduğu geceyi hiç unutmayacağım. Babam kitabı elinden bıraktıktan sonra bile sanki bizi korkutan bir şey varmış gibi sesimizi çıkarmadan oturmaya devam ettik. Odanın içinde en ufak bir ses duyulmuyordu. Bu mektubun yazıldığı gece, Fleet Street'in ötesindeki evi sarmış olan iğneleyici sessizlik, şimdi de bizim odanın havasını ağırlaştırmıştı. Sanki Doktor Johnson, tüy saplı kalemini cızırdatıyor, uzun zamandan beri taşmasına engel olduğu ve beyninin karanlık bir köşesinde dondurduğu büyük bir öfkenin yarattığı durgunlukla yazdığı satırlar üzerinde gözlerini gezdiriyordu. Ama bu öfke, beynin karanlık bir köşesinde dondurulmuş olduğu halde canlılığını yitirmişti. Çünkü belleğin doğal özelliklerinden biri olan kışkırtıcı güç onu sık sık yoklamıştı. Nitekim bu öfkenin buzları sonunda Olimpos'un tepesini örten buzlar gibi çözülmüş ve her kelimesi ateş püsküren, bütünüyle bir sanat eseri olan bu mektubun satırlarını meydana getirmişti. Bu şaheser ve verimsiz yıllarda kelimelerin uçsuz bucaksız çölünde altın orağını sallamaktan çekinmeyen bir el tarafından soylunun birine onun suçunu başına kakmak için yazılmıştı. Babam gözlerini kısarak, "Eğer postacı Ellis bana şöyle bir mektup getirseydi," dedi, "evden çıkıp doğru aşağıya inerdim. Morarıncaya kadar içip boğulurdum. Buraya da tabutumun içinde dönerdim." Gwilym suratını asarak, "İhtiyar kont da kızgınlıktan deliye dönmüştür," dedi. "Bahse girerim ki evde ne kadar tabak çanak varsa hepsini kırmıştır. Ben de olsam öyle yapardım. Kırdıklarımla da yetinmez, birini gönderip bir o kadar daha tabak çanak aldırırdım. Doktor Johnson, John Stuart Mill, Spencer, William Shakespeare, Chaucer, Milton, John Bunyan ile bu ünlü kişilerden meydana gelen topluluğun içinde bulunan başka ozanlar ve yazarlar hakkında hem babamın hem de Bay Griffith'in sayesinde öteki çocukların birçoğundan daha fazla bilgiye sahip olmuştum. Okulda da bu bilgimden her zaman yararlanmıştım. İngilizce gramer ve kompozisyon İngilizler için bile kolay değildir. Ama bu iş bir gal çocuğu için büsbütün güçtür. Çünkü bir galli evde, sokakta, kilisede gal diliyle konuşur, okur, yazar ve düşünür. İngilizce okuduğu zaman bile onu kendi dilinde anlar. İngilizce konuştuğu zaman ise kelimeleri telaffuz ederken koltuk değneğinin yardımıyla yürüyormuş gibi güçlük çeker. Şu İngilizler ne pudala insanlardır. Bir yandan galliler için okullar açarlar, baskı altında onları İngilizce konuşmaya zorlarlar, konuşmayanları hiç çekinmeden cezalandırırlar, öte yandan da bütün ısrarlarına rağmen konuşma dili üzerine bir tek ders vermezler. Tanrı esirgesin, bir de İngilizceyi yüksek sesli ve düzgün bir ağızla okuyamazsanız, işte o zaman iyice gözden düşersiniz. Bizim Bay Jonas Sessions gibi insan kılındaki maymunların bu soylu dili kirleterek, rezil ederek ağızlarında çiğnediklerini işitmek ne acı bir şey. Zavallı Ella'ya, seni yine de içimde bir üzüntü duyarak anıyorum. Şimdi, çünkü artık Tanrı'ya şükürler olsun ki toprağa karışmış bulunuyorsun. Bay Motschil'in beni okuldan bir daha geri dönmemek üzere eve gönderdiği ve altın yaldızlı harflerle adımı taşıyacak olan levhanın asılacağı duvarın, böylece bu levhadan yoksun kaldığı sabahı, cennetin bağlarında bile hatırlayacağım. James Duffet ile birlikte sınavda kekelememek için Kral Lear'ın bazı bölümlerini tekrarlayarak bahçede dolaşıyorduk. Bitişik bahçedeki leylak ağacı, maviden mora dönen fenerleriyle ortalığa renk renk ışıklar saçıyordu. Duvarın üstündeki yosunlarda biten yabani çuha çiçekleri, masum insanların yüzleri gibi hala taptazeydiler. Küçüklerin okulundan düşen bir çocuğun ağlamasına benzeyen bir ses geldi kulağıma. Gittikçe yaklaşan bu ses tümüyle ortalığı kapladığı sırada küçük bir kız çocuğu kapıda belirdi ve bize doğru birkaç adım attıktan sonra durdu. Utandığı için boğumlu bileklerinin ucundaki tombul elleriyle yüzünü örttü. Kızın kas katı kolalanmış olan önlüğü, ütünün ağırlığı ile pırıl pırıl parlıyordu. Kırmızı çorapları, cilalı tahta ayakkabılarının üstüne düşmüştü. Bunların tabanları, bir şiir kadar neşeli sarı kabaralarla doluydu. Hiç böylesine küçük bir ayakkabı görmemiştim ömrümde. Saçlarının arasında minicik bir kurdele vardı. Yeri göğü sarsarak hıçkıra hıçkıra ağlarken, bu minik kurdele başından düşecekmiş gibi oluyordu. Kızın boynundan dizlerine kadar sarkan ve yürüdükçe canını acıtan bir kaytanın ucuna küçük bir yazı tahtası bağlanmıştı. Tahtanın üstüne Bay Elijah Jonas Sessions'ın yumruğundan çıkan şu yazılar tebeşirle yazılmıştı. Okulda gal dilini konuşmamalıyım. O sırada Bay Jonas da Bayan Cash ile birlikte kapının ağzında belirdi. Ellerini ceplerine sokmuş gülümsüyordu. Kız henüz bebek denecek kadar küçük olduğu için yazı tahtasının ağırlığını kaldıramıyor, ayaklarının üstünde zorlukla duruyordu. Tahtanın kenarları bacaklarını çürütüyor, kaytan boynunu kesiyordu. Dilini dişlerinin arasına almış, sesini yükseltip alçaltarak salyalarını saça saça, soluğu kesile kesile, canı yanan, utanan ve korkan bir çocuğun gözyaşlarıyla ağlıyordu. Öyle ki insanın içinden onun yerine solumak geliyordu. Kız kendisine doğru ilerlediğimi fark edince daha fazla canı yanacakmış gibi korkuyla başını kaldırıp yüzüme baktı. Gözlerini gördüm. Bunlar yeni yürümeye başlayan küçük bir çocuğun gözleriydi. Gün ışığında pırıl pırıl parlayarak bu gözlerden boşanan yaşlarla benim gözlerim doldu. Bir sabah sesinin içinde kalmış gibi kör oldum. Otları yolunduktan sonra taşını ve toprağını kusan bir tarladan üzerime doğru, benim İskoç kumaşından elbisemin içinde kendimi rahat hissettiğim kadar, zırhlarının içinde rahatlıkla yürüyen ve ellerinde parlak kılıçlar tutan bir sürü askerin geldiğini gördüm. Ağlayan çocuğun sesi, savaşın başlayacağını duyuran borazan sesleri gibi çınladı kulağımda. Sanki davullar çalınıyor, askerler bağırıyor, cenk arabaları hızla ileriye atılıyor, sancaklar dalgalanıyor, dizi dizi askerlerin zırhlarından çelik sesleri yükselirken okçular yaylarını geriyor, mızrakların uçları güneşin altında pırıl pırıl parlıyordu. Savaşmak isteğiyle yanıp tutuşuyordum. Ayaklarım kanlar içinde yüzüyordu. Ellerim kıpkırmızıydı, vıcık vıcıktı. Kanın kokusunu duyuyor, sıcaklığını hissediyordum. Sonra gözlerimin önündeki o sis perdesi kalktı ve karşımda Bay Motschil'i gördüm. Bana bakıyordu. Yüzü bembeyazdı. Boynundan kravatını çıkarmış, yakasını açmıştı. Favorilerini çekiştiriyor, arkasında Bayan Motschil elinde bir sürahiyle duruyordu. Sırılsıklam olduğumu ve boğazımın haykırmaktan yandığını fark ettim. Bıyığının bir ucu aşağıya doğru sarkan dağınık saçlı bir polis, miğferini yere koymuş yanımda oturuyor ve bana bakıyordu. Yumruklarımın üstündeki kan lekeleri kurumaya yüz tutmuştu. polis. ''Kendine geliyor artık.'' dedi. Onu kasabada hep görürdüm. Bay Mothschild tatlı ama benden bir cevap alıp alamayacağını bilemediği için kararsızlığını belli eden bir sesle ''Morgan, beni işitiyor musun?'' Yerimden kalkmadan ''Evet efendim.'' dedim. Bay Mothschild bana ''Ne yaptığını biliyor musun?'' diye sordu. Korkuyla ''Hayır efendim.'' diye cevap verdim. ''Ne yaptım acaba?'' Bay Mothschild ''Az kalsın Bay Jonas Sessions'ı öldürecektin yaramaz çocuk.'' dedi. Polis ''Yok yok, işi o kadara vardırmadı.'' dedi. Ama doğruyu söylemek gerekirse temiz iş gördü. Bay Mothschild'e ''Hapishaneye mi gidiyorum efendim?'' diye sordum. Bay Mothschild ''Bu Bay Jonas'a bağlı.'' diye cevap verdi. ''Kendini eve gidebilecek kadar iyi hissediyor musun?'' ''Evet efendim.'' dedim. Bay Mothschild eliyle Bayan Mothschild'e bir işaret yaparak yorgun bir tavırla ''Git öyleyse.'' dedi. ''Bay Jonas'ı gördükten sonra babana yazar, durumu bildiririm.'' ''Teşekkür ederim efendim.'' dedim. Polis miğferini giyerek ''Hadi gel oğlum.'' dedi. Tam o sırada resim çerçevesinin camında bıyığını gördü ve hayretle suratını ekşitti. Sonra bıyığının boynu bükük duran ucunu çekip düzeltti. Onunla birlikte yol boyunca yürümeye başladık. Gelişimi seyretmek isteyen bir kalabalık kapının önünde toplanmıştı. Ama ben onların yalnız ayaklarını gördüm. Köprüye yaklaştığımız sırada polise ''Ona ne yaptım?'' diye sordum. Polis ''Hakkından geldin.'' dedi. ''Yalanın varsa şuradan şuraya bir adım atmak kısmet olmasın. Hayret, adamın iki gözünü birden balon gibi şişirdin. Belki hala dişlerini yerden toplamaya çalışıyordur. Seni geriye çektiğim zaman onu yere yıkmış, üstüne çıkmıştın.'' Vereceği cevabı korkuyla bekleyerek ''Bunun cezası sizce ne olabilir?'' diye sordum. ''Hiç.'' dedi ve gülümsedi. Bayan Stephens, kızının boynuna asılan şeyin ne olduğunu kocasına söylediği zaman beni tekrar çağıracaklarından eminim. Ona ''Acaba Bay Jonas ölür mü?'' diye sordum. 9. Kaset, 2. Yüzün Sonu.